Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Muhterem Üstadımız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile beraberiz. Efendim, bu iftar sevinci programında esas Ramazan'a biz zatenizle başlamak istedik. İnşallah bu bir faali hayır olur.
Allah mübarek
efendim, bir
inşallah.
Teberrük olur. Ama bu Ramazan ayı, hani bir ilahide de söylüyorlar.
Evet.
11 aylık yoldan gelip bize mihman olup diye. Böyle ama bir misafir gibi gelen Ramazan, önemli bir Ramazan. İçinde Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olduğu için Kur'an ayı olan Ramazan. Ve içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan. Bu Ramazan'da da yine bir herhalde tevafuktur. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'ın ana konusunu da gönülleri birleştiren infak diye belirlediler. Ve mahyalarda efendim, bütün televizyonlarda filan, Diyanet'in camilerdeki programlarında hep bu konu işlenecek. O yüzden zatenize bendenizin sormak istediği esas soru, bu güzel Ramazan, mübarek Ramazan ayının genelde İslam'ın, özelde de Ramazan'ın ve orucun bizden istediği insan tipi nasıl olmalı? Yani dinleyicilerimiz de biz de hep kendimizi bu formata göre akort edelim diye onu arz ediyorum zatenize.
Cenab-ı Hak yüce zatını en çok Rahman ve Rahim esmasıyla tanıtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Rauf ve Rahim. Yani çok müşfik ve çok rahmetli olduğunu bildirir. Dolayısıyla ilahi ve nebevi ahlak ile ahlaklanan bir mümin de bir rahmet insanı olması gerekir. Şefkat ve merhamet bir Müslümanın tabiatı asliyesidir. Ramazan-ı Şerif'te ilahi rahmetin adeta tuğyan ettiği bir aydır. Tabi bu Ramazan'ın farik vasfı, oruç ilk defa hatıra geldi. Oruçtan bahsedelim. Sonradan bir nasıl bir rahmet insanı olabiliriz? Bu ibadetin, yani oruç ibadetinin bir mümine en mühim telkini merhamettir. Yani birincisi en başta merhamet, şefkat ve cömertlik diğergâmlık talimidir oruç. Zira oruç belli bir süreliğinde olsa açlık ve acizliği tattırarak toplumdaki aç ve muhtaçların halinden daha iyi anlamayı telkin eder. Onların sessiz feryatlarını duyurur. Nitekim Mısır'da şiddetli Kur'an hüküm sürdüğü zamanda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a sorarlar, siz devlet hazinesinde hükmeden bir idarecisiniz. Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz? Niçin aç olarak tevzi ediyorsunuz? O da şu cevabı verir. Karnım tok olursa açların halini anlayamam, ondan korkuyorum der. Bir haksızlık yaparım. Diğer bir orucun bize getirdiği nimetlerin kadrini bildirir. Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Yarım günlük bir oruçta yarım bardak, bilhassa sıcak günde yarım bardak suya, yarım dilim ekmeğe bir muhtaç kalıyoruz. Ne kadar Cenab-ı Hak bir muhtaçız. Bize her mevsim ayrı ayrı gıdalar veriyor. Toprak bizim için çalışıyor. Birçok mahlukat bizim için etini vesairesini, sütünü bizim için veriyor. Demek ki ne kadar Cenab-ı Hak hamd ve şükür halinde olacağız. Zaten her rekatta okuduğumuz Fatiha'da ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Demek ki hamd ve şükür talimidir oruç. Yani nimetlerin kadrini idrak ettirir. Diğer taraftan bir sabır talimidir. Nefsani arzularını bilhassa öfkeyi frenleyebilme iradesini kazandırır. Tabii bir tenni talimidir. Sabır taliminde insan acele etmeyip ihtiyatlı davranması gerekir. Bu şekilde bir tenniyi öğrenir. Buyurulur, tenni Cenab-ı Hak'tandır, acele şeytandandır buyurulur. Diğer olarak bir nefis tezkiyesi talimidir. Yani oruç ruhaniyeti nefsaniyete galebe ettirmektir. Bakiyi faniye tercih edebilmektir. Yani dünyevi zevkleri bertaraf edebilmektir. Marifetullah'tan bir nasip alabilmektir. Ruhani alemden bir ufuk açılabilmesidir. Vela takvayı fucura galip getirmek nefse karşı girecek en büyük cihattır. Zira Cenab-ı Hak fe elhama fucura ve takva kat efla men zekka buyuruyor. Ve ruhun velhas ruhun nefsaniyetin kasvetinden sıkletlerinden kurtarmaktır oruç. Güzel ahlak talimidir. Cenab-ı Hak ile beraberlik şuuru içinde tutan oruç yüksek bir takva duygusuyla insanı günahlardan, masiyetten ve gafletten korur. Buna mukabilde farik vasıf nezaket, zarafet, dikkat ve inceliğe sevk eden yine oruçtur. Gözü, kulağı, ağzı yanlış hallerden muhafaza eder. Diğer taraftan bir ihlas talimidir. Her ibadet olduğu gibi oruçta da yegane niyet Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Bunun için riya ve gösterişten sakınmak, ibadet fani menfaatleri ortak etmemek gerekir. Diğer taraftan zühd, takva ve riyazat talimidir. Bugün maalesef lüküs, israf, oburluk, güç gösterisi ve nefsani ihtirasların arttığı bir devredeyiz. Halbuki oruç ibadeti bizlere fani nimetleri bir gün elimizden alınacağını, bir ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatmaktadır. Nefsani zevklere takılıp kalmamayı, helalleri bile asgari seviyede kullanıp kifayet miktarı yetinmeyi ve dünyevi imkânları ahiret sermayesi kılma ferasetini telkin eder. Orucun en kısaca ifadesi bize getirdiği faydalar Cenab-ı Hak لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruluyor. Umulur ki orucun bize bir takvaya götürmesi. Tabi bu layıkıyla tutulan bir oruçtur. Yani daima Eshâb-ı Kirâm'ın Efendimiz'in o tuttuğu oruca benzeyebilmektir.
Efendim, Allah razı olsun. Şimdi burada Ramazan'ın işte evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş ayı diye değerlendiriyoruz ama zatenizin ifadelerinden biz Ramazan'ın bize getirdiği rahmetten öte bir de biz kendimiz merhametli olmamız lazım.
Tabii.
Belki bu Ramazan'da almamız gereken şey ders. Herhalde bizim bu rahmeti hayata yansıtmamız lazım.
Evet.
Bunu söylerken yine zatenizden sık sık duyduğumuz bizi hep etkileyen güzel bir şey var. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden. Eğer dünyada soğuktan üşüyen ve titreyen bir tek kişi varsa bizim ısınmaya hakkımız yoktur. Nurettin Topçuca'nın da güzel bir sözü var. Allah rahmet eylesin. O da diyor ki eğer dört duvar arasında feryadı duyulmayan fakir fukaranın sofrasına uzanan gizli bir Müslüman eli yoksa secdeden diyor halıları eskitseniz de efendim hac ve umre yollarında yolları eskitseniz de orada dindarlıktan, hakiki bir dindarlıktan söz edilemez. Dolayısıyla burada zatenizin ifade buyurduğu o şey, yani gerçekten bizim bir Rauf ve Rahim olan Peygamber Efendimiz var. Cenab-ı Hakk'ın esma hüsnalarından bu ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim Efendimiz için de kullanmış bunu. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Efendim bir defa Müslüman'ın idraki şöyle olacak. El mülkü lillah. Mülk Allah'a ait. Komünistlerde mülk toplumundur diyor. İstismar ediyor. Partililer öne çıkıyor. Kapitalistlerde onlar da mülk ferdindir diyorlar, fertlerindir diyorlar. Tröstü ve karteller istismar ediyor. İslam'da ise insandan başlar. İslam insanın problemini çözer. Mülk Allah'ındır buyur. Ve onun için mülkü kullanırken de dikkatli kullan, itina etmek. Tabi burada Cenab-ı Hak fazlasını ver buyuruyor. Kulül af buyuruyor. Demek ki insan bir mümin helalden kazanacak. Kifayet miktarı kendisi için kullanacak. İsraf etmeyecek. Pintilik de etmeyecek. Allah'a yolunda infak edecek. Bu ivazsız, garipsiz hasbeten olacak. Zira Cenab-ı Hak yeuzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. Yani bir rahmet insanı olacak. Yani rahmet insanının rahmetin şahsiyeti inikas etmesi lazım, yansıması lazım. Yani kibirdi, enaniyetti, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsal kötü hasretler la ilahe. Bunlar yok olacak kelime-i tevhidin kıvam bulabilmesi için. Gönül ruhani istidatlarla inkişaf edecek. Yani gönüller cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyen hale gelecek. Nihayet kul ve hüve mahkum eyne mahkûntüm. Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Kul bunun bir idraki içinde olacak. Cenab-ı Hak zaman mekandan münezzeh. Dünyada bugün 8 milyar insan var. Trilyon trilyon hayvanat var. Trilyon trilyon nebatat var. Galaksiler var vesaire var, maddeler var. Cenab-ı Hak hepsinin her an yanında. Kul bunun için bunu idraki içinde olacak ve bir ihsan duygusu.
Ama demek ki efendim burada problem Allah her yerde herkesle beraber de biz Allah'la beraber miyiz değil miyiz? Problem bizde başlayıp bizde bitiyor.
Evet.
Dolayısıyla Ramazan ve oruç bize bir ihsan tipiyle, ihsan şuuru içinde İslam'ı yaşayan bir insan olmamızı istiyor.
Evet.
Bak elimiz yeme, imsaktan iftara kadar hiçbir şey elimizi süremiyoruz. Ne kadar acıksak da, ne kadar susasak da onlara evet, elimizi bile değemiyoruz. Demek ki bu Allah'ı görür gibi o şuurda İslami hayatı tanzim etmek.
Tabi bu da kolay bir iş değil. Bu zihnin eğitimi değil, bu kalbin eğitimi olmuş oluyor. Evliyalığa baktığımız zaman orada zihni bilgilerle beraber kalbi eğitim var. Mesela buyurdunuz ki Mevlana Şems bir tek şey öğretti. Eğer üşüyen varsa Celaleddin sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Burada bunu zaten zihni bilgi olarak biliyordu Mevlana. Buna ihtiyacı yoktu zihni bilgiye. İş bunun kalbe yerleşmesiydi. Mevlana Selçuklu Üniversitesi'nin dersi âmıydı. Şems-i Tebrizi neydi? Bir dervişti. Fakat gönlü dolu, gönlünden rahmet taşıran bir dervişti. Mevlana'ya ne verdi? Ne yaptı Mevlana'da? Ne tasarruf bulundu? Kalpteki prangaları kırdı. Prangaları kırınca dehşet bir ufuk açıldı. Ufukta bir mesnevi meydana geldi. Divan-ı Kibir meydana geldi. Fihi mâ fih meydana geldi. Yunus aynı şekilde. Tapduk emri onu bir takım ihtilaçları yaşattı. Eşikte başını koydu, beklettirdi vesaire. Ondan sonra bir divan meydana geldi. Demek ki esas ilim marifetullah'tır. İnsan derinleşecek, hassaslaşacak, zarifleşecek. Öbür maveradan bir takım nasipler alacak. Bütün evliyalara baktığımız zaman bellası sırf zahiri bilgi kâfi değil. Zahiri bilgiyle kalbi bilgiyi mezcetmek bir ahenk teşkil etmesi lazım. İşte Mevlana'nın hamdım demesi o Selçuklu Üniversitesi'nin dersi âmıyken. Sonra merhale merhale piştim diyor. Sonra da yandım diyor. Yani biz rahmet insanına eğer sıfatlarını bir tadat etmek istersek, birincisi rahmet insana bulunduğu yer huzur veren bir kişiliktir. İşte Evliyaullah'ın misali. Hatta mevtaları bile bir rahmet veriyor. Yani bir Eyüp Sultan Had bin Zeyd Ebu Elbiyan'ın günde ne kadar ziyaretçi var? Biz diriyiz, bizim kaç tane ziyaretçimiz var? Demek ki bir huzur veriyor bulunduğun yere. Yani hem hayattayken hem de vefatından sonra yaşadığı zaman ve mekanda âlemlere rahmet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in temsilcisi olmanın gayreti içindedir rahmet insana. Benliğini enayet bertaraf etmiştir. Çoraklaşmış gönlüne bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdindedir. Bir vakıf insanıdır, diyargâmdır. Önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim sen der. Hasan Harkani Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var, gönlünün ifadesi. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada bir din kardeşinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Bir bu Hasan Harkani'nin bir gönlüne baktığımız zaman bugün biz de kendi gönlümüzü bir tadat edelim. Bugün Suriye, Mısır, Sudan, Yemen bunlar bir matem ülkesi oldu. Bizim gönlümüz bilhassa bu Ramazan'da kendimizi tadat edelim. Bu gönlümüz bu ülkelerdeki yetim, dul, kimsesiz, garip, yaralı kardeşlerimiz ne kadar uzanıyor. Tabii onlara ne kadar biz dua halindeyiz. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bakara 143 İşte böylesin insanlığa şahit olmanız. Neyin şahidi? Şahitler olmamız, Allah'ın dininin şahitleri. Resul dese şahit olmasın ise mutedil bir ümmet kıldık. Demek ki bir gönlü rahmetle dolu bir mümin olabilmek, kalbi selim, kalbi münib, nefs-i mutmainne, radiye, merdiye, kamile de derece derece terfi ettikçe gönül bu merhalelere çıkacak. Daima bir halini bir muhasebe halinde olacak. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki her mümin sabah kalktıktan sonra kendine şu hatırlatmalarda bulunmalı. Benim sermayem ömrümdür. Ömrüm gidince sermayem de gider. Artık kazanma imkanım kalmaz. Bu başlayan gün yeni bir gündür. Allah Teala bugün bana müsaade ederek ikramda bulundu. Hayat takvimine bir sayfa açtı. Biz de diyeceğiz ki bugün Cenab-ı Hak lütfetti. Geçen sene birçok kardeşlerimiz vardı. Bu sene onlar yok. Selvilerin altında onlar. Bizim bu sene son Ramazanımız olabilir. Nasıl bir gönlümüzden rahmet taşıran bir mümin olabileceğiz? Allah cümlemizin bu hususta ufkunu açar inşallah. Takva ile müzeyyen kılar inşallah.
Efendim tabii burada rahmet ve şefkat bizim medeniyetimizin adı bu.
Evet.
Ve anne yüreği gibi gerçekten müşfik ve merhametli bir medeniyet. Ama rahmet ve şefkat öyle laf ebeliğinden olmuyor efendim yalnız. Yani bizim ecdadımız, Peygamber Efendimiz'in hiçbir tavsiyesini, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen hiçbir emrini ne satırda bırakmış, ne sözde bırakmış, bunları bir kurumsal kimlik kazandırarak toplumsal yaraları saran kurumlara dönüştürmüş. Vakıf medeniyeti böyle ortaya çıkmış. Evet. Zatınızın ifade buyurduğu, vakıf insan olmak diyoruz ya biz.
Evet.
Esas dolayısıyla kanayan bir yere gördü mü, eğer yüreğimiz cız etmiyorsa, düşeni görüp de onu ya boş ver diyerek geçip yolumuza devam edebiliyorsak, o zaman orada rahmetten ve şefkatten söz edilemez. Demek ki bunlar söylemişi değil, eylemişi.
Efendim Cenab-ı Hak men yudur Resulü fakat et Allah buyuruyor. Yani Allah Resulü'ne itaat Allah'a itaattir buyuruyor. İslam çok büyük bir medeniyet, emsal olmayan bir medeniyet. Bu medeniyet İkra bismi rabbikellezî halak'la başladı. Veda haccında el-yevme ekmeltu ayetiyle tamamlandı. Demek ki bu kültür, İslam kültürü 23 senede anca tamamlandı. Demek ki kültür sahibi olabilmek bu bir asr-ı saadet kültüründen haberdar olabilmek. Evet. Efendim bu öyle bir kültürdür ki düşünelim bir köle Abdülhamid Cafer Hazretleri baktım diye bir köle diyor. Önünde bir köpek diyor. Ona ekmek atıyordu. Köpek de kapıyordu. Bir müddet seyrettim diyor. Yanına yaklaştım diyor. Sordum, kardeş sen kimsin, bu hayvan nedir? Ben köleyim dedi. Bu hayvan nedir dedim. Bunu bana Allah gönderdi. Bu buranın hayvanı değil. Bunu ben bugün bir misafir olarak karşılıyorum. Buna ben ikram edeceğim. Peki bu elinde 3 ekmek var. Senin başka bugün gıdan var mı? Yok dedi. Bugün de ben sabredeceğim. Allah'ın verdiği bu 3 ekmeği bu hayvana ikram edeceğim. Beni yaratan Allah, bu hayvanı yaratan aynı Allah. Demek ki öyle bir hassasiyet var ki Halik'in nazarı mahlukata bakabilme tarzı işte rahmet insanı. Diğer taraftan bakıyor o sütçü kadının kızı. Evet diyor anne diyor halife görmeyecek ama diyor Allah görmüyor mu diyor. Çoban diyor ki evet diyor sana bir koyun satayım benim değil ama diyor. Peki diyor Allah nerede o zaman diyor. Allah görmüyor mu diyor. Düşünelim bu asr-ı saadet insan nerede tahsil gördü? Bunlar nerede doktoralarını yaptı? İşte esas bu kalbin doktorasına ihtiyacımız var bizim. Yani rahmet insanı olabilmek. Daima bir mümin şunu düşünecek. Bize Cenab-ı Hak lütfetti. En büyük peygamber ümmet kıldı. Demek ki saadet, huzur, eshab-ı kiram Efendimiz'in haliyle hallendiği zaman huzur buldu. Hatta öyle bir huzur buldu ki daima ahireti düşünüyordu. Acaba ahirette ben Allah'la beraber olabilecek miyim? Bunun için bir insanlıkta bir abide gördü. Hayran oldu. Eshab-ı kiram buyuruyor ki bizi en çok sevinen el-mer'u me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraber hadis-i şerifidir. Bütün gayretleri kıyamette de Efendimizle cennette de beraber olabilmekti. Demek ki burada eshab-ı kiram daima kendisiyle Allah Resulü arasındaki o mesafeyi tadat etme durumunda kaldı. Mesela bir misal vereyim. Ayşe Vâlidemiz buyuruyor ki biz diyor Medine'de ganimetler gelirdi. Hediyeler gelirdi. Fakat Resulullah bir Müslüman muzdaripken bunu dağıtmadan huzur bulamazdı. Sanki açlığını onlara dağıtmakla gideriyordu. Eshâb-ı kirâm da bu duruma geldi. Şimdi biz bir kısaca bir şey yaparsak, Allah Resulü'nün gönlünde ne vardı? Bizim gönlümüzde ne var? Bu Ramazan-ı Şerif'te bizim gönlümüz ne kadar yaklaşabilecek? Birincisi, Resulullah Efendimiz'in gönlünde hidayet bekleyen insanlar vardı. Bugün toplumumuza baktığımız zaman, bu hidayet bekleyen insanlar ekseriyette. Başka ne vardı? Mümin olmuş fakat daha takvaya erişememiş müminler vardı. Bunları takvaya eriştirmenin endişesi ve gayreti içindeydi. Bunlar hususi hususi meşgul olurdu. Senin için en hayırlı amel şudur, en hayırlı amel budur. Kişinin şahsına göre telkinde bulunur, onu terbiye ederdi. Ne vardı Allah Resulü'nün gönlünde? Her Müslümanın derdine derman olabilme vardı. Daima Allah için gayret edebilme ve insanları da ahsen-i takvime en güzel bir insan haline, mümin haline getirme gayreti vardı. İncelik, şefkat, hissiyat duygu derinliği, zarafet ve letafet vardı. Kendisi rahmeten lil âlemîndi, ümmetinin de rahmet mümin olmasını istiyordu. En mühim, Rasûlullah Efendimiz'de bugün muhtaç olduğumuz bir miras bırakma vardı. İnsan mirası bırakma vardı. Ayşe Vâdîmî buyuruyor, Efendimiz'in son günüydü, vefat ettiği gündü. Babam diyor Ayşe Vâdîmîz, sabah namazını kıldırdı, Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz şöyle perdeyi araladı, oradan bir seyretti. Arkada güzel bir cemaat, sahabi cemaati. Bir arkada bir miras bırakmak, insan mirası, bir karakter, şahsiyet mirası bırakmak. O kadar Efendimiz tebessüm etti ki o hasta halinde. O zamana kadar hiç bu kadar güzel tebessüm ettiğini görmedim. Demek ki bugün bir Müslüman da vazifesi evlatlarımız, akrabalarımız ve toplumumuzda arkamızdan bir insan mirası bırakabilmek. Yani ideal bir insan mirası bırakabilmektir. Başka ne vardı Eshâb-ı Kirâm'da? Bugün maalesef içinde de lüküs, israf, bir düşkünlük yoktu. Kanaat vardı, cömertlik vardı. Takvada, hayratta mesafe alma vardı, öne geçme vardı. İslam'ın güler yüzünü tebessüm ettirme vardı. Hakkı tutup kaldırma vardı. Zalimlerin zulmüne engel olmak, mazlumlara imdad etmek vardı. Düşmanları kardeşlere dönüştürmek, gönlü arzı sarsılmaz bir muhabbet tesis etmek vardı. Sadece Allah'a tevekkül, Allah rızası ve teslimiyet, Allah kul beynel hafı ve reca, öyle bir istikamet vardı.
Muhterem efendim, burada da çok güzel lütfettiniz. Ama esas İslam'ın istediği insan tipi ya da Ramazan ve orucun istediği insan tipi derken sanki Hazreti Mevlana yine burada dile geliyor. O diyor ki Mevlana, insanlar diyor kral da olsa, hamal da olsa Allah insanları tüketimde eşit yaratmış. Her insanın günlük kalorisi 2500 kalori. Ama ben çok zenginim arkadaş. Ben günde 5000 kaloriyle besleneceğim derseniz şeker hastalığı geliyor, yakanıza bir yapışıyor. Ömür billah çavdar ekmenden kurtulamıyorsunuz. Belki diyor hamalın daha çok kaloriye ihtiyacı var çünkü adam çalışıyor ve eritiyor yediğini. Şimdi buradan çok üreten, az tüketen insan. Marmara Denizi'nin hepsi bizim malımız olsa içeceğimiz su ne kadar? Yine Mevlana diyor ki bir bardak sudur, fazlasını içemezsiniz. Şimdi dolayısıyla yani hem İslam'ın hem orucun bizde gerçekleştirmek istediği bir insan modeli. O da çok üreten ama az tüketen insanı inşa edip artan gelirimizi. Ki o zaman herkes zengin oluyor zaten. Herkes çok üretip az tüketse herkesin geliri giderinden fazla olur. O zaman biz bu artan geliri ne yapacağız meselesini millet düşünüyor ve vakıf medeniyeti böyle çıkıyor. Herkes artan gelirini toplumsal bir yere saracak bir kuruma, bir vakıf kurmaya yönlendirilmiş. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz efendim?
Efendim, dünya serveti Kur'an ve sünnet ölçüleri ışığında kullanmayı bilenler için büyük bir saadettir. Böyle bir zenginlik bir ebediye saltanatıdır. Bunun için zengin Müslüman kendisine harcarken asgari ile yetinecek, azami olarak infak edecek. Abdurrahman İbn-i Avf Hazretlerine oğlu Abdullah davet etti iftar sofrasına. Çok çeşitli yiyecekler gördü, ağlamaya başladı. Oğlu dedi, babacığım dedi, bir hata mı ettim dedi. Niçin sizi benim mamum bir hüzünlü olarak bıraktım dedi. Yok oğlum dedi, bir muhasebe ettim dedi. Musab dedi, Uhud'da şehit oldu ama örtünce bir kefen bulamadık dedi. Resulullah'a sorduk, başını kefene koyduk, ayaklarını kokulu otlarla örttük. Ben acaba bu nimetleri görünce Allah Celle Celaluhu acaba bana dünyada veriyor, ahirete tenkıs mı edecek? Onun için bir mahzun oldum dedi. Yani bir demek ki asgari de kullanıp üstünü infak etmek. Mal en büyük bir imtihan. Cenab-ı Hak mallarıyla canlarıyla imtihan olmaktasın buyuruluyor. İkisi de zor imtihan. Mal da zor, can da. İşte sahibi bu iki şeyi bertaraf etti. Malıyla imtihan oldu. Bu infak ayetleri inmeye başladığı zaman gelip ya Resulullah dedi, benim imkanımdır bu dedi, infak etmeye başladı. Bir misal. Mesela lentena bir rattatun fukuma tubun ayeti indiği zaman sahibi de ya Resulullah dedi, benim dedi 600 hurmalı bir ağacım var dedi. Hurma bahçem var dedi. Yani o şimdiki kadınlar kapısında orada. Bunu dedi infak ediyorum dedi. Hemen hurma bahçesine koştu. Çitin arkasından şöyle hurma bahçesine baktı, hanımı oradaydı. Hanımı dedi ki, gelsene dedi, bu bahçeyi sen de çok seviyorsun, ben de çok seviyorum dedi. Niçin gelmiyorsun dedi. Hanım dedi, bugün lentera bir rahatta tünfkü mümâtübün sevdiklerinden vermedikçe birre ulaşamazsınız. Allah bizi, imanımızı test ediyor. Mal da test ediyor. Onun için ben bu bahçemizi bağışladım. İnfak ettim. Hanımı diyor ki, peki diyor, bana da hisse verdin mi diyor. Bağışlarken, evet diyor, beraber bağışladık diyor. O zaman efendi bekle diyor, eşyalarımı toplayayım, ben de bu bahçeden çıkayım diyor. Artık bu bahçe bizim değil diyor. Bu bahçe infak oldu diyor.
Allah'a adamış.
Şimdi eshab-ı kiram aşağı yukarı Câbir diyor, imkanı olup da diyor, bağış yapmayan diyor, ben kimse bilmiyorum diyor. Bunu mesela Tebük seferinde çok gördük. Yani bu nasıl, neyi var, neyi yok getiren, avucunda iki avuç hurma getiren. Velhâsıl bu infak bir Müslümanın alamet-i farikasıdır. Onun için Müslüman ihtiyaçtan fazlasını harcarsa o israf oluyor. Cenab-ı Hak da israf eden şeytanın arkadaşları buyuruyor. O zaman israf nedir? Niçin israf ediliyor? İsraf aşağılık duygusunu bertaraf etme. Geometriyle, şekille, şemalle, malla, mülkle, arabayla, bilmem ne, şunla bunla kendi aşağılık duygusunu bertaraf etme halidir. Bu bir aşağılık duygusudur. Halbuki insan faziletiyle insandır. Pintilik nedir? Cimrilik, o da kendini biriktirmektir. Yani ikisi de kendine ait. Abi Cenab-ı Hak uzun sadakat diyor, ben alırım diyor. Malikül mülk, mülkün sahibi benim diyor. Demek bu büyük bir gaflet. Hatta şaşkınlık bir noktada.
Hatta efendim şey de var, Elif Lam Mim, Bakara suresinde.
Evet.
Mimma razaknahum, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Evet. Kendi cebimizden infak etmiyoruz esasında.
Tabii tabii, mülk Allah'a ait.
Allah'ın bize verdiklerinden veriyoruz, verebiliyorsak eğer.
Sonra hocam bu infak ayetleri indiği zaman Resulullah Efendimiz her inen ayeti tatbikata tabi tutardı. Mesela Eshab-ı Suffa çoğu fakirdi, çok garipti. Yani üstü başında tam bir doğru düz bir giysisi bile yoktu. Ve bu infak ayetleri indiği zaman dağları çıktılar, odun kestiler, Medine içerisinde sattılar, Allah Resulü'nün önüne koydular. Bu heyecan mühim çok. Yine bir misal daha vereyim. Ebu Zer mesela en fakirlerinden biriydi. Efendim Ebu Zer dedi, çorbana su koy dedi. Çünkü tane koyacak hali yoktu. Bir. İki, etrafını gözet dedi. Git ara bul. Çünkü Cenab-ı Hak sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Üçüncü, verirken de bir nezaket de ver buyuruyor. Tabi bu biz nezaket büyüklerimizden gördük. Mesela bir zekat olsun, infak olsun, sadaka olsun verirlerken zarfın içine koyarlar da zarfın üstüne kıymetli Mehmet Efendi, kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlardı. Çünkü o Mehmet Efendi'ye gidiyor ama esas Allah'a gidiyor. Ya uzun sadakat. Onun için Ebu Levs Semerkandî Hazretleri buyuruyor ki, veren diyor, alana karşı teşekkür edası içinde olmalıdır diyor. Onun sayesinde Allah rızasını kazanacak diyor. Onun duasını alacak buyuruyor. Onun için veren diyor, teşekkür edası için olacak diyor. Mesela bu zaman toplumunda yaşandı. Ömer bin Abdülaziz zamanında Müslümanlar zekat verecek, infak edecek, fakir buldu. Herkes infak ediyor. Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazdılar, ne yapalım diye. O da köleleri azat edin bu paralarla buyurdu. Zaten mesela Efendimiz zamanında, saat baktığımız zaman bir ruhi bunalım yok. Bugün en çok bu olan ruhi bunalım ki bu kadar zenginlik olduğu halde o devre kıyas yaptığımız zaman. Çünkü niye? Secde ediyor herkes. Sığınıyordu. Secde bir barınaktı, sığınaktı. Cenab-ı beraber olmaktı. Diğer taraftan ise zekat vardı, oruç vardı, merhameti arttırıyordu. Bir toplumda bir patlama da yoktu. Bir isyan hareketi de yoktu. Fakiri vardı, zengini vardı, hasası vardı, her şey vardı, bir huzur vardı.
Ama sahipsiz bir tek mümin yoktu.
Yoktu. Yani mümin müminin zimmetliydi.
Evet.
O onu bir mümin, diğer mümin eğer müşkül durumdaysa kendini oradan mesul görüyordu. Zaten Cenab-ı Hak öyle bir kardeşlik ki yani dünyaya baktığımız zaman, topluma baktığımız zaman fakir zengine muhtaç gibi gözüküyor. Halbuki zengin fakire muhtaç, onun duasına muhtaç. Allah rızası kazanacak. Yine topluma baktığımız zaman hasta sağlama muhtaç gibi gözüküyor. Yani sağlam hastaya muhtaç. Çünkü hastaya baktıkça kalbi bir terfi olacak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kalır. Velhasıl Cenab-ı Hak bütün insanları birbirine muhtaç olarak ki diğer gayrimüslimlere baktığımız zaman onlar da bizim insanlıktaki bir eşimizdir. Onları da hidayet için Resulullah Efendimiz bir insanın hidayete gelmesi çırpınırdı. Bir Yahudi çocuğu Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Taif'te taşlandı, bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Mekke'ye indi, terör vardı. Aman dedi gelen, fuara gelen ziyaretçi, alın beni memleketinize götürün. Size bilmediğiniz, size saadet verici şeyleri ben size söyleyeceğim buyurdu. Demek ki bir mümin kendi ferdi hayatını ikmal edecek, içtimai hayattan da kendini mesul görecek. Sahabi niye Çin'e gitti? Benim güzel bir hurma bahçesi vardı. Niye Semerkant'a gitti? Niye 80 küsur yaşında Halid bin Zeyd Eyyubel Ensar İstanbul'a geldi? Niçin İspanya'ya kadar Müslümanlar gitti? Demek ki bir mümin diğer insanlardan kendini mesul görecek. Onlar bizim insanlık eşimiz. Resulullah Efendimiz rahmeten lil âlemin bir mümin de gönlünden rahmet taşıracak. Rahmet insanı olacak. İşte ecdadımız Osmanlı bu hususta çok titizlik gösterdi. Mesela Ramazan'da giderdi bakkala, bir sayfa aç derdi. Benim verdiğimi söyleme derdi bakkala, onun bir garibin hesabını görürdü. Sadaka taşları vardı. Veren alan ufacık bir el girerdi o kadar. Muhtaç gibi oradan alırdı, ihtiyacını tamamdan sonra gelip tekrar oraya koyardı. Veyahut da tamamlayamazsa onu alıp giderdi. Yani kim biliyordu? Allah biliyordu.
Efendim burada bir başka konuyu arz edebilir miyiz? O da şimdi öyle bir bireysel bir hayata düştük ki herkes kendi kariyeri uğruna çoluğunu, çocuğunu, hatta karısını bile, kendisini bile unutan bir insan. Hedefine koymuş, ben işte zengin olacağım, yok ben şöyle olacağım, böyle olacağım diye. Sadece o hazzına, o hedefine ulaşmak için her şeyi bir kenara iterek hızlı bir şekilde koşuyor. Dolayısıyla da aile bile, bağları bile kopmuş bugün. Herkes bencil bir dünyanın içinde kıvranıyor. Ama Ramazan'ın istediği insan tipi derken bir başka şey daha karşımıza çıkıyor. Aileyi hiç olmazsa iftar sofralarında bir araya getirmek. Sahur sofralarında bir araya getirmek. Sonra mahalleyi işte iftar sofralarında bir araya getirmek. Burada Zatıhanınızın çok güzel bir şeysi var. İnikas dediğimiz bir hadise var. O da insanları gözlerde yaklaştırarak gönüllerdeki yakınlığı inşa etmek. Yani gözde yakın olan gönülde yakın olurmuş. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Bu Ramazan'ın bir de böyle bir bereketi var.
Efendim baştan bu yani buyurduğun gibi akrabalarla iftarda bulunmak. Tabi burada bir akraba içinde imkanı daha geniş olan vardır, daha dar olan vardır vesaire olur bu. Bu ne oluyor? Aile bağlarını güçlendirecek. En nihayet oradaki aile içindeki tecrübeli kimselerden gençler onlardan ders alacak. Oturuşu, kalkışı, yemeğe başlayışı, bir besmeleye başlayışı, hamdeyle bitirmesi onun halinden hallenecek. Yani bir kültür, bir yemek kültürü meydana gelecek. Bir de tabii bu iftar sofraları çok mühim. Çünkü Resulullah Efendimiz kendi sevabı eksilmeden iftar ettiği kişinin sevabını aynen alır buyuruyor. Bunun için ecdat daima iftar sofraları ihdas etmiştir. Tabii burada zengin, fakir vesaire bütün mahalle kaynaşmıştır birine. Bugün ne kötüdür ki o? Öyle bir lüküs lokantada iftar veriliyor. Orada fakirler, garipler yok orada. Bin bir çeşit yemekler birbirine güç gösterisi oluyor. Bu İslam'ın tanımadığı bir iftar sofrasıdır.
Yarısı da atılıyor efendim sonra.
Tabii.
Artanlar da atılıyor.
Allah korusun. Yani bugün maalesef bu artık da çok. Esasında biz kapımızda köpekten, kediden de mesulüz. Yani elimiz, evimizde kalan yemeği de eğer verecek kimse bitmişse, bulamamışsak o hayvanlara vermemiz lazım. Çok mühim bu. Çünkü hayvanlar dirilecek, hayvanlar da bizden haklarını isteyecekler. Aç bırakmaya hakkımız yok. Bizim için yaratıldı onlar da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zekat develerini dağıtırken dedi, al bunu götür ailene fakat toz toprak bırakma üstüne dedi. Gıdasını eksik verme dedi. Sütünü sağarken de tırnaklarını kes, hayvanın memelerini incitme dedi. Tamamını da sağma, onda yavruları var, senin yavrun olduğu gibi onda yavruları var, yavrunu bırak dedi. Yine efendim o kadar bir insan bir nezakete davet eder, inceli. Mesela o Mekke fethine giderken 10.000 kişiyle bir köpek yavrularını emziriyordu. Efendimiz Sürakayı başına dikti, öbür taraftan geçin diyor. Yani bu neyin ifadesidir? Bu işte bak, bu hayvan senden mesuldür. Allah bu hayvanı senin için. Diğer galaksilerde köpek yok, burada var. Sana bekçilik yapar, avcılık yapar, avcıya yardım eder vesaire. Çok daha çok köpeğin meziyetleri vardır. Her hayvanın ayrı ayrı meziyeti vardır. Atın ayrı meziyeti vardır. Diğer hayvanların sütünden, derisinden, etinden, hatta gübresinden istifade halindeyiz. Diğer bir mahlukatın bir suliyetlerinden bir tavus kuşu olsun, bülbül olsun vesaire olsun. İlahi bir manzara, bir azamet manzarası. Diğer hayvanlar, yılanlar, akrepler, çıyanlar vesaire bir ilahi azabı hatırlatıyor. Onun soğukluğu şeyli. Eli yok, kolu yok, herkes korkuyor ondan. Velhasıl demek ki ne yaratılmışsa Cenab-ı Hak insan için yarattı. Onu içen eseri görecek, müessiri hatırlayacak. Sanatı görecek, sanatkarı hatırlayacak. Sebepten müsebbibe intikal edecek, kâmil bir mümin olacak.
Zaten efendim Evliyaullah buyuruyor ki yemeğin bir edebi var, bir de rabıtası var. Yani edebi nedir işte? Yani elimizi ağzımızı yıkayacağız, geleceğiz, besmeleyle başlayacağız. Üçte birini midemizin boş bırakarak dua edip kalkacağız.
Evet.
Fakat bir de rabıtası var derken iki şartı var diyorlar rabıtasının. Bir, sofrada gördüğünüz her nimet size onu veren mün'imi hakikiyi
tabii
hatırlatacak. Bir. İkincisi de size ikram edilen nimetlere layık olmadığınızın ezikliğini duyarak yiyeceksiniz.
Ya.
Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlere bakıp da sunulan, ikram edilen yemekleri beğenmemek bizim ne haddimize?
Allah
bir tutam tuza bile belki liyakatimiz yok. Hı. Bu aczi ve bu hiçliği duyarak yemek. Tabii burada sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Bir de efendim bu zekat, sadaka, fıtra bu mesele de çok önemli. Yani eskiden sosyal güvenliğin olmadığı zamanlarda Cenab-ı Peygamber komşuyu komşuya zimmetlemiş. Ve insanlar birbirlerine zimmetli, böyle bir hayat yaşanmış. Mesela bizim memlekette bir komşumuz vardı, fakir. İki öküzü birden ölmüş gece. Sabaha kadar, Ekim ayıydı, ben çocuğum hatırlıyorum. Dedem bizim mahalleliği topladı. Hemen ertesi gün, salı gün ona iki tane öküz alıp verdiler. Sosyal güvenlik bu esasında.
Hocam burada gördüğümüz nedir? Mahalle,
evet,
fakirin, dulun, yetimin sigortasıydı.
Evet.
Üstleniyoruz onu.
Evet.
Yani fakir, fukara, dul zimmetliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken de Enes rivayet ediyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in sesi kısıldı, duyamaz hale geldik. İki şey üzerine çok diyor, namaz, namaz, namaz. Cenab-ı Hakk'a kulluk ve kendimizi kurtarma. İkincisi içtimai mesuliyetimiz. Emriniz altındakilerden, hukukundan, Allah'tan korkun. Kimler bunlar? Dullar, yetimler, garipler, kimsesizler vesaire. Yani insan lebalep bir mesuliyetin içindeydi. Demin buyurduğunuz gibi daima insan Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür halinde yaşayacak. Mesela içtiğimiz bir bardak su. Cenab-ı Hak orada Vakıa Suresi'nde buyuruyor ki ya onu biz tuzlu olarak indirseydik ne yapardınız?
Ya.
Bir düşün diyor. Yine düşün o bir bardak su. O kaç sefer dünyaya indi. Dünyada hayvanın vücudundan, insanın vücudundan geçti. Tekrar onu güneş buharlaştırdı. Tekrar semaya çıktı. Sema tekrar temizlendi. Filtreden geçti. Tekrar rahmet olarak indi. Tekrar dünyada kirlendi, tekrar çıktı. Belki bir bardak suyun mazisini yazmaya kalktı da mümkün değil. Yerden göğe, semaya kadar kitap yazmak lazım. Her şey buna göre. Bir atomun içine bak. Proton, nöton, elektron. Onun için kuvarslar. Kuvarsların içinde neler var bilinmeyen. O ışıklar, beta, alfa ışınları nasıl çıkıyor ve nasıl yayılıyor? Velhâsıl her şey ilahi azamet, ilahi kudret tecellileri altında. Kula düşen daima sen ya Rabbi diyecek. Kendine bir şey izafe etmeyecek. Resulullah Efendimiz çok zor zamanlar oldu. Mesela Hendek Harbi'nde acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye bir endişeler başladı. O zaman Efendimiz la aşe illa aşul ahire esas hayat ahiret hayatı buyuruyor. Yine Mekke fethine girerken bir şımarma olmasın. Efendimizin sakal devenin sırtına değiyordu. Oraya efendim la aşe illa aşul ahire bir şımarma bir taşma olmuş. Yine Cenab-ı Hak o fevç fet Müslümanlar İslam'a girdi. O fesef bi hamdi rabbike vestağfirhu buyuruyor. Yani hem hamd ile zikret bir de istiğfar et. Allah bu nimeti verdi. Demek ki kul daima ben demeyecek, sen ya Rabbi diyecek. Verdiği nimetleri de tefekkürle kullanacak ve infak edecek fazla. Kulül affazlı infak et Cenab-ı Hak buyuruyor. Tabi burada inceliyor insan, zayıflaşıyor. İşte bunun ecdadımızda bu çok var. Bu nasıl incelikler? Mesela Bezmi Alem Valide Sultan, Şam'da inşa ettiği bir vakıfta iki madde var, çok mühim. Biri Şam'ın diyor tatlı suyu diyor Haremeyn'e taşınacak. Atçağın olan Hüccaca Şam'ın tatlı suyu içirilecek. Bir Müslüman ferahlık verme. İkincisi çok daha ötede müstahdemlerin yanlışla sehven kırdıkları eşyalar tazmin edecek ki azarlanmayacak. Bir kalbe bir diken batırılmayacak. Çünkü kalp nazargâh-ı ilâhidir. Onun için İmam Rabbani Hazretleri sakın diyor kalbe dikkat ediyor. Kalp diyor Allah'ın komşusudur diyor. Çünkü bütün tecelliler kalptedir diyor. İslam ne güzel bir din. Cenab-ı Hak idrak etmeyi, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin.
Yunus Emre'nin de şeyiz var ya öyle efendim.
Evet.
Yunus Emre der hoca istersen var bin hacca.
Evet.
Hepsinden iyice bir gönüle
ya
girmektir.
Evet.
Hani gönüller fatih olmak. Tabi burada Ramazan'ın birinci ilk onu dedik ya bu rahmet. Tamam evet. Biz Cenab-ı Hak'tan gelecek rahmet, Ramazan'ın bize getirdiği rahmetten öte bir de bizden dışarıya taşacak rahmete bakmamız lazım.
Tabii.
Fakirlere, acizlere, güçsüzlere, öksüzlere, yetimlere, dullara neyse. Ama bir ikinci onda mağfiret. Bu mağfiret derken yine Zat-ı Hâlimizin ifade buyurduğu bu toplumsal sorumluluğu iliklerimize kadar hissetmek. Çünkü aynı zamanda mağfiret yani kul hakları konusunda da hassasiyet gösterme ve bu konuda Allah'tan af dileme manasına da geliyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla ikinci hassasiyet demek ki bu toplumsal duyarlılığı. Hatta kendi ihtiyaçlarımızdan daha çok başkalarının ihtiyacını kendimize tercih, îsâr denilen, bez denilen konu, bezil. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Hocam baştan bu dört kademe. Es-sâil mahrum buyuruyor. Sâil halini arz eden, onu durumuna göre vereceksin. Yani veren el olacaksın. İkincisi mahrum, ayet-i kerimede onlar iffetleri dolayısıyla teaffüf sebebiyle hallerini arz edemezler. Sen ona simalarından tanırsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki kalbin ince, kalbin bir röntgen gibi olacak. Nasıl bir ışınla bir iç alem gözüküyor, sen de kalbinle karşısındakini tanıyacaksın kalbi. Ona şey yapacaksın, bulacaksın, arayacaksın. Mesela çok ibretli bir kıssa var. İbn Abbas radıyallahu anh itikaftaydı. Yanına geldi bir mamum, kederli birisi oturdu. Şöyle baktı simasına, Kardeş senin bir kederin var dedi. Nedir derdin dedi. Borçluyum dedi, ödeyemiyorum dedi. Takatimi aştı dedi. Yardım edebilir miyim dedi, memnun olurum dedi. Mescid-i Nebi'den çıkarken dedi ki o zat, üstad dedi, siz itikaftaydınız dedi. Çıkıyorsunuz mescitten dedi. İbn-i Abbas, Rasûlullah Efendimiz'in kabrine döndü. Bak dedi, içimizden yeni ayrılan dedi. Fahri Kânt Efendimiz'den duydum ki dedi, zorureti bir Müslümanın selamete çıkartan, onu huzura kavuşturan, şu kadar şu kadar itikaftan eftaldir dedi. Bu nasıl insanın bakış tarzı? Bugün bir dünyaya bakalım, nasıl bir dünya bir vahşet yaşıyor. Birçok İslam ülkesi bir matem ülkesi oldu. Müslümanı Müslümanı vurduruyorlar. Bu göya medeniyet bu. Yani uygarlık yalnız İslam'da. Efendimiz bu harplerde talimatta, talimatta Osman Gazi şeyine talimatta kadınlara dokunmayacaksın. Hayvanlara dokunmayacaksın. Ağaçlara dokunmayacaksın. İbadet halindekilere dokunmayacaksın. Sana mukavemeti göstermeyene dokunmayacaksın. Yani bugün dünya mı medeni? İslam dünyası mı medeni? Fakat maalesef İslam dünyasından haberimiz yok. İslam'ın kültüründen haberimiz yok. Garudi buraya geldiği zaman onu söyledi. Ben dedi yeni Müslümanım dedi. Fakat dedi esef ediyorum dedi. Ebu Hanife gibi dedi. Abi de bir hukukçuyu siz tanımıyorsunuz dedi. O İslam'ın güzelliklerini ben onun vasıtasıyla anlatıyorum dedi. Hocam velhâsıl bir Müslüman zarif olacak, ince ruhlu olacak, ecmel olacak, her hali en güzel olacak.
Efendim, süremiz burada bitti. Allah razı olsun.
Sizlerden Allah razı olsun.
Tabii burada Peygamber Efendimizin Rauf ve Rahim tarafını anlatırken bazı müfessirler o kadar merhametliydi ki Peygamber Efendimiz kelebek kanadı gibi zarifti diyorlar.
Evet.
Bu zarafette, merhamette, hassasiyette.
Hocam vakitte olan bir kelime, bir şey ifade edeyim, bir tek cümle. Efendim eshab-ı kiramla beraber mihraba yaklaştılar. Bir tebessümle yaklaştılar. Mihrapta bir tükürük gördüler. Efendim birden bir rengi sapsarı oldu. Bir Müslüman bunu yapmasına Resulullah utandı. Rengi sapsarı oldu. Eshab-ı kiram bunu kapattı. Ondan sonra Efendimiz devam ettiler. Bu nasıl bir hassasiyet, nasıl bir güzelliktir bu? Kendisini Rasûlullah Efendimiz ümmetinden mesul görüyordu. Zaten veda hutbesinde de sakın sakın sakın günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın Rabbim karşısında buyurdu.
Alvarlı Efe Hazretleri'nin de şeysi var. Günaha dalıp da Rasûl-ü Zişan'ı incitme diye.
Ya.
İnşallah bu Ramazan Peygamber Efendimiz'i de incitmeyelim, kimseyi incitmeyelim. Hatta hiçbir Müslümandan da incinmeyelim. Ne incinelim, ne incitelim.
Tabii o çok büyük fazilet.
Evet.
Buyurun çok doğru. Yani affedeceğiz ki affedilmeye layık hale geleceğiz. Evet. Afif sıfatı üzerimizde tecelli etsin.
Amin.
Onca Enfal suresinde aranızı düzeltin eğer Müslümansanız buyuracağız. Evet. Ben haklıyım, haksızım demeyeceksin.
Evet.
Bu benim kardeşimdir. Ben bunu affedeceğim ki Allah da beni affetsin.
Affetsin, evet.
Müslüman bu idrakin, bu incelin, bu zarafetin içinde olacak inşallah.
İnşallah efendim çok teşekkür
ederiz. Biz teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Allah inşallah bütün İslam dünyası, ümmet-i Muhammed'e Ramazan-ı Şerif'e mübarek eylesin.
Amin. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bu Ramazan ayının ilk sohbetini üstadımızla böylece tamamlamış bulunuyoruz. Rabbim bu Ramazan'ın feyzini üzerimizden eksik etmesin. İftar sevinci hep artarak devam etsin. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor. Hayırlı Ramazanlar niyaz ediyoruz.